Ayrım 18.
Sizleri düşünürdüm. Rüya ile Galip'i. Elimdeki ipuçlarına bakarak Rüya ile Galip'in o anda ne yaptığını düşünürdüm. Öyle ki bir iki saat sonra karanlık odadaki koltukta oturan kişinin ben değil Rüya olduğuna inanasım gelir. Bu korkunç düşünceden müthiş zevk de alırdım. Kadın arada bir mutfaktan çay ya da kızarmış ekmek getirirken uzak bir tanıdık hakkında hoş bir hikaye anlatır gibi rahatça gülümseyebildiği için Galip anlatılanları huzursuzluk duymadan dinliyordu. Kocam ölünceye kadar sürdü bu hastalık. Hala da sürüyor belki ama artık bir hastalık gibi yaşamıyorum onu. İnsanın kendisi olabilmesinin bir yolu olmadığını kocamın ölümünden sonraki yalnızlık ve pişmanlık günlerinden sonra karar verdim. O günlerde aynı hastalığın bir başka çeşidi olan yoğun bir pişmanlık duygusuyla yıllardır Nihat'la yaşadığım şeyleri gene aynı şekilde ama bu sefer yalnızca kendim olarak yaşayabilmek isteğiyle yanıp tutuşuyordum. Pişmanlığın da hayatımın geri kalanını berbat edeceğini fark ettiğim bir gece yarısı şu garip düşünce geçti aklımdan. Böylece hayatımın ilk yarısını bir başkası olmak istediğim için kendim olamadan, ikinci yarısını da kendim olamadığım yıllar için pişman olduğum için bir başkası olarak geçirecektim. O kadar gülünç geldi ki bu düşünce bana, geçmişim ve geleceğim olarak gördüğüm dehşet ve mutsuzluk bir anda herkesle paylaştığım, üzerinde pek fazla durmak istemediğim bir yazgıya dönüşüverdi. Hiç kimsenin kendisi olamayacağını bir daha hiç unutulmayacak kesin bir bilgi gibi öğrenmiştim artık. Bir otobüs durağında kuyruk olmuş kalabalık içinde kendi dertlerine gömülmüş olarak gördüğüm ihtiyarın hala yıllar önce yerinde olmak istediği bazı gerçek kişilerin hayaletlerinin içinde canlı tuttuğunu bilirdim. Bir kış sabahı parka çocuğunu güneşlendirmeye çıkarmış o güçlü sağlıklı ananın çocuğunu parka çıkaran bir başka ananın suretinin kurbanı olduğunu bilirdim. Sinemalardan dalgın dalgın çıkan kederlilerin, kalabalık caddelerde, gürültülü kahvehanelerde kıpır kıpır kıpırdanan mutsuzların, yerine geçmek istedikleri asılların hayaletleriyle sabah akşam huzursuz edildiklerini bilirdim. Kahvaltı sofrasında sigaralarını içiyorlardı. Kadın anlattıkça Galip odanın gittikçe artan sıcaklığıyla birlikte karşı konulmaz bir uykunun insanın ancak bir rüyada farkına varabileceği bir suçluluk duygusu gibi ağır ağır bütün gövdesini sardığını hissetti. Kaloriferin yanı başındaki bir divanda biraz kestirmek için izin istediğinde Belkıs ona bütün bunlarla ilişkili gördüğü şehzadenin hikayesini anlatmaya başladı. Evet, bir zamanlar hayatın en önemli sorununun insanın kendisi olabilmesi ya da olamaması olduğunu keşfetmiş bir şehzade yaşamıştı. Ama Galip hikayenin renklerini gözünün önünde canlandırmaya başlayınca önce bir başka kişiye sonra uyuyakalan bir kişiye dönüştüğünü hissederek uyudu. 18. Bölüm Apartman Karanlığı. Bu eski konağın manzarası bende bir insan yüzü etkisi bırakırdı. Nathaniel Houghton. Yıllar sonra bir akşamüstü o binayı görmeye gittim. Öğle saatlerinde ellerinde çantaları, pasaklı ve kravatlı lise öğrencilerinin isiştiği ve akşamları işlerinden dönen kocaların ve bir eğlenceden çıkan ev kadınlarının yürüdüğü kaldırımlardan, o her zaman kalabalık sokaktan daha önceleri sık, pek sık geçmiştim. Ama hiçbir zaman o binayı, bir zamanlar benim için çok şey ifade etmiş o apartmanı yıllar sonra yeniden görmek için değil. Bir kış akşamıydı. Hava erkenden kararmış, bacalardan çıkan dumandar caddeye sisli bir gece gibi inmişti. Binanın yalnız iki katında ışık yanıyordu. Geç saatlere kadar çalışan iki iş yerinde yanan soluk, ruhsuz lambalar. Apartman cephesinin geri kalanı kapkaranlıktı. Karanlık dairelerin karanlık perdeleri çekilmişti. Pencereler bir körün gözleri gibi boş ve korkutucuydu. Geçmişle kıyaslandığında gördüğüm soğuk, tatsız ve sevimsiz bir görüntüydü. Bir zamanlar burada kalabalık bir ailenin iç içe, kucak kucağa gürültü patırtı içinde yaşadığını bile düşünemiyordu insan. Binaya gençlik günahlarının bir cezası gibi sinen bu yıkım ve çöküntüden zevk aldım. Bu günahlardan hiçbir zaman payıma düşen mutluluğu alamadığım için bu duyguya kapıldığımı, yıkımdan bir intikam tadı aldığımı biliyordum. Ama aklımda başka bir şey vardı o sırada. Sonraları apartman aralığına dönüşen o kuyunun sakladığı esrar ne oldu acaba? İçindekilerle birlikte kuyu ne oldu? Apartmanın hemen yanı başındaki kuyuyu düşündüm. Bir zamanlar yalnızca bende değil, apartman katlarını dolduran güzel çocuklarda, kızlarda, yetişkinlerde geceleri korkulu bir ürperti uyandıran o dipsiz kuyuyu. Bir masal kuyusu gibi içinde yarasalar, zehirli yılanlar, akrepler, fareler kaynaşırdı. Şeyh Galip'in hüznü aşkında anlattığı ve Mevlana'nın mesnevisinde hikaye ettiği kuyunun orası olduğunu bilirdim. Bazen içine sarkıtılan kovaların ipi kesilirdi. Bazen dipsizliğin dibinde bir zebella olduğunu söylerlerdi. Apartman iriliğinde bir zenci. Çocuklar siz yaklaşmayın derlerdi. Bir keresinde kemerinden bağlanarak kuyudan içeri sarkıtılan kapıcı, karanlık bir zamanın sonsuzluğunda yaptığı yerçekimsiz yolculuktan ciğerlerini sonsuza kadar karartan bir sigara ziftiyle ve gözlerinde yaşlarla geri dönmüştü. Kuyu başında bekçilik eden zehirli çöl cadısının kapıcının ay yüzlü karısı kılığına girdiğini de bilirdim. Kuyunun apartmanda yaşayanların hafızalarının derinliklerinde yatan bir sırla yakından ilgili olduğunu da. İçlerindeki sırdan sonsuza kadar geçmişte kalamayacak bir günahtan korkar gibi korkarlardı. Sonunda utançlarının üstünü toprakla örten çaresiz hayvanlar gibi içindeki yaratıklar, anılar ve esrarla birlikte kuyuyu unuttular. Bir sabah anlamsız insan yüzleriyle kaynaşan gece rengi bir kabustan uyandığında kuyunun üstünün örtüldüğünü gördüm. O zaman aynı kabusumsu duyguyla kuyu denen yerde şimdi tersine çevrilmiş bir kuyunun yükseldiğini korkuyla anladım. Esrarı ve ölümü pencerelerimize getiren bu yeni yerden yeni kelimelerle söz ediyorlardı artık. Apartman aralığı, apartman karanlığı. Aslında apartmanda yaşayanların tiksinti ve mutsuzlukla aralık ya da karanlık, diğer İstanbulluların dediği gibi aydınlık değil, demeye başladıkları yeni yer kuyudan önce apartman aralığı da değildi, karanlıktı. Çünkü apartman ilk yapıldığında iki yanında boş arsalar vardı. Sonraları bütün sokağı kirli bir duvar gibi kaplayan çirkin apartmanlardan biri değil. Yandaki boş arsa bir gün bir inşaatçıya satılınca apartmanın camiye ve tramvay yoluna, kız lisesine, Alaaddin'in dükkanına ve bitişikteki kuyuya bakan mutfak pencereleri, ince uzun ve içerlik koridorun pencereleri ve her katta başka amaçlarla kullanılan küçük odanın, sandık odası, hizmetçi odası, çocuğun odası, fakir misafirin odası, ütü odası, uzak akraba teyzenin odası. Pencereleri yandı, bitişik nizam yapılan yüksek apartmanın 3 metre uzaklıktaki yeni pencerelerine bakmaya başladı. Böylece pislikten renksizleşmiş beton duvarlar ve birbirlerine kendilerini ve alt katları yansıtan pencereler arasında kuyu içinin sonsuzluğunu hatırlatan ışıksız, kıpırtısız ağır bir hava oluştu. Kendi neşesiz ağır eski kokusunu kısa zamanda oluşturan bu boşluğu güvercinler hemen keşfettiler. İnsan elinin erişmediği ve zaman erişmekten çekindiği pencere önlerine, kendiliğinden kırılan denizliklere, beton çıkıntılarına, yağmur oluklarının dirseklerine bitip tükenmeyen pisliklerini yığarak kokularına, huzurlarına ve sürekli artan nüfuslarına uygun köşeler yaptılar. Yalnızca meteorolojik felaketlerin değil, başka bazı belirsiz kötülüklerin de habercisi sayılan küstah martılar da ara sıra katılırdı onlara. Gece yarılarında yolunu şaşırarak dipsiz karanlık kuyunun kör pencerelerine çarpan kara kargalardı. Basık tavanlı ve havasız kapıcı dairesinin dar bir hücre girişini andıran küçük demir kapısından, bir zindan kapısı gibi de gıcırdardı, eğilerek geçilen karanlığın zemininde bazen bu kanatlı yaratıkların fareler tarafından didik didik edilmiş leşleri bulunurdu. Gübre bile denilemeyecek bir pislikle kaplı bu iğrenç zeminde başka şeyler de bulunurdu. Yağmur oluklarından üst katlara çıkan farelerin çalıp aşağı attıkları güvercin yumurtalarının kabukları, çiçekli masa örtülerinin ve uykulu yatak çarşaflarının içinden nefti boşluğa düşmüş talihsiz çatallar ve bıçaklar, çorap tekleri, toz bezleri, sigara izmaritleri, cam, ampul ve ayna kırıkları, pasta somya yayları, plastik kirpikli gözlerini umutsuzluk ve inatla hala açıp kapayan kolsuz pembe bebekler, küçük parçaları ayrılarak dikkatle yırtılmış bazı şüpheli dergi ve gazete sayfaları, patlak toplar, kirli çocuk donları, parçalanmış korkutucu fotoğraflar. Arada bir kapıcı bir ucundan tiksintiyle tuttuğu bu nesnelerden birini kimliği teşhis edilecek bir suçlu gibi kat kat dolaştırırdı. Ama apartmanda yaşayanlar öteki dünyanın çamurundan beklenmedik bir günde kapılarına geri dönen bu şüpheli nesneleri sahiplenmezlerdi. Bizim değil derlerdi. Oraya mı düşmüş? Orası kaçmak isteyip de kaçamadıkları, unutmak isteyip unutamadıkları bir korku gibiydi. Bulaşıcı ve çirkin bir hastalıktan söz eder gibi söz ederlerdi oradan. Apartman aralığı dikkat edilmezse boşluğun yuttuğu bu zavallı eşyaların talihsizliğiyle kazayla içine kendilerinin de düşebileceği bir çirkefti. İçlerine sinsice sokulmuş bir kötülük yuvasıydı. Besbelli durup durup hastalanan çocuklar gazetelerde hakkında çok yazılan o mikropları buradan alıyorlardı. Erken yaşta sözünü ettikleri hortlak ve ölüm korkusunu da. Evi kimi zaman bu korkular gibi saran tuhaf kokular da pencere aralıklarından içeri buradan giriyordu. Talihsizlik ve uğursuzluğun da buradan sızdığı hayal edilebilirdi. Üstlerine boşluğun, lacivert ve ağır dumanı gibi çöken felaket bulutları da. İflaslar, borçlanmalar, evden kaçan babalar, aile içi aşklar, boşanmalar, ihanetler, kıskançlıklar, ölümler. Apartmandakilerin aklında karanlığın tarihiyle yakından ilişkiliydi. Unutmak istedikleri için hafızalarında sayfaları birbirine karışan kitaplar gibi. Ama şükür ki böyle kitapların yasak sayfalarını karıştırıp hazineler bulan birileri çıkar her zaman. Elektrik masrafı olmasın diye lambası yakılmayan koridorun karanlığında ürperen çocuklar. Ah çocuklar! Sıkı sıkıya çekilmiş perdelerin arasına girip alınlarını apartman aralığının karanlık pencerelerine merakla dayarlardı. Dedenin katında herkes için yemek pişirdiği zamanlar hizmetçi kız yemeği sofraya koyduğunu alt kattakilere, yan apartmandakilere de bağıra bağıra duyurmak için aralığı kullanır. En üst katı sürgün edilmiş anayla oğul bu yemeklere çağrılmadıkları zamanlar alt katlarda dönen dolapları, pişen yemekleri izlemek için açık tuttukları mutfak pencerelerinden arada bir göz atarlardı. Bir sağır ve dilsiz, kimi geceler yaşlı annesine yakalanana kadar karanlığın pencerelerinden bakardı. Yağmurlu günlerde küçük odasında su oluklarıyla birlikte dertlenen hizmetçi kız da oraya bakarak hayal kurardı. Daha sonraki yıllarda çöken bir ailenin tutunamayacağı katlara zaferle geri dönecek olan bir delikanlıydı. Gördükleri hazinelere biz de gelişi güzel bir göz atalım. Sesleri işitilmeyen kızların ve kadınların buğulanmış mutfak camlarında soluklaşan görüntüleri. Loş bir odada namaz kılan hayaletimsi bir gölgenin ağır ağır doğrulup kalkan sırtı. Yorganı açılmamış bir yatağın üzerinde, resimli bir derginin yanında dinlenen yaşlı bir kadın bacağı. Çok beklerseniz bir elin derginin sayfalarını çevireceğini, bacağı tembel tembel kaşıyacağını da görürsünüz. Bir gün apartmandakilerin üstünü örttükleri o esrarı keşfetmek için dipsiz kuyunun yanı başına zaferle geri dönmeye karar vermiş bir delikanlının soğuk pencere camlarına dayanmış alnı. Aynı delikanlı karşı camda yansıyan kendi görüntüsünü seyrederken bazen alt karşı katın penceresinde kendi gibi hayale dalan sihirli güzellikteki üvey annesini görürdü. Bu görüntülerin karanlıkta silmiş güvercin başları ve gövdeleriyle çerçevelendiğini, çevrenin koyu lacivert olduğunu, kıpırdanan perdelerin, bir an yanıp sönen lambaların ve aydınlık odaların daha sonra aynı görüntülere ve pencerelere dönecek mutsuz ve suçlu hafızalarda parlak turuncu bir iz bıraktığını ekleyelim. Az yaşıyoruz, az görüyoruz, az biliyoruz. Bari hayal edelim. İyi pazarlar sevgili okuyucular. 19. Bölüm Şehir İşaretleri. Bu sabah uyandığımda aynı kişi miydim ben? Aynı kişi değilsem sorayım o zaman. Kimim Allah aşkına ben? Lewis Carroll. Galip uyandığında karşısında bambaşka bir kadın buldu. Belkıs elbisesini değiştirmiş, üzerine Galip'e yabancı bir yerde yabancı bir kadının olduğunu hatırlatan nefti bir etek giymişti. Yüzü ve saçları da bambaşkaydı. Saçlarını Pekin'de 55 gün filminde Ava Gardner'ın yaptığı gibi arkada toplamış, dudaklarını da filmin süper trikamaf kırmızısıyla boyamıştı. Galip kadının bu yeni yüzüne bakarken birden insanların uzun zamandır kendisini aldattıklarını düşündü. Az sonra Galip kadının titizlikle bir askıya asıp dolaba kaldırdığı paltosunun cebinden gazeteyi çıkarmış, aynı titizlikle toplanmış kahvaltı masasına yaymıştı. Celal'in köşe yazısını yeniden okurken yazının kenarına daha önceden aldığı notlar, altını çizdiği kelime ve heceler Galip'e saçma gözüktü. Yazının içindeki sırrı çözecek harflerin işaretledikleri olmadığı o kadar açık bir gerçekti ki bir an Galip'e bu sır yokmuş gibi geldi. Sanki okuduğu cümleler aynı anda hem kendilerini hem de başka şeyleri gösteriyordu. Öyle ki belleğini kaybettiği için inanılmaz keşfini insanlığa duyuramayan kahraman ilişkin Celal'in pazar yazısındaki her cümle, Galip'e herkesin anladığı ve bildiği başka bir insanlık durumun ilişkin başka bir hikayenin cümleleri gibi gözüktü. Bu o kadar açık gerçekti ki bazı harfleri, heceleri, kelimeleri seçip yazıp yeniden düzenlemeye gerek bile yoktu hiç. Yazının içindeki o gözükmeyen gizli anlamı çıkarmak için yapılması gereken şey yazıyı yalnızca bu inançla okumaktı. Gözü bir kelimeden ötekine sıçrarken rüya ile Celal'in gizlendiği köşenin yeri ve anlamı kadar Galip hayatın ve şehrin bütün sırlarını okuyacağına inanıyordu. Ama başını yazıdan her kaldırışında, karşısında Belkıs'ın yeni yüzünü her görüşünde bu iyimserliğini kaybediyordu. İyimserliğini kaybetmemek için bir süre yalnızca yazıyı yeniden okumayı denedi. Ama kolaylıkla okuyup bulacağına inandığı o gizli anlamı açık seçik çıkaramadı. Hayatın ve dünyanın esrarına ilişkin bir bilgiye yaklaştığını mutlulukla hissediyor ama bu sırrı aradığı yeri açık seçip düşünüp hecelemek istediği zaman gözünün önünde odanın bir köşesinden kendisini seyreden kadının yüzü beliriyordu. Bir süre sonra sırra sezgi ve inançla değil akılla yaklaşabileceğine karar vererek kalemle yazının kenarına yeni notlar almaya, bambaşka hece ve kelimeleri işaretlemeye başladı. Kendi işine vermişti ki Belkıs masaya yaklaştı. Celal Salik'in yazısı dedi. Amcan olduğunu biliyordum. Yer altındaki mankeni biliyor musun? Dün akşam bana neden o kadar korkunç gözüktü? Biliyorum dedi Galip. Ama amcam değil, amcamın oğlu. Manken ona o kadar benzediği için dedi Belkıs. Size rastlarım diye nişan taşına çıktığım zamanlarda, size değil, aynı kıyafetle ona rastlardım. Yıllar önceki yağmurlu o, onun, dedi Galip. Eskiden çok giyerdi. Hala giyip Nişantaşı'nda hayalet gibi geziniyor, dedi Belkıs. Kenarına aldığın notlar nedir öyle? Yazıyla ilgili değil, dedi Galip gazeteyi katlarken. Kaybolan bir kutup kâşifin ilişkin. Kaybolduğu için onun yerine bir başkası daha kayboluyor. İkinci kaybolan kişinin esrarını derinleştirdiği birinci kaybolan ise başka bir adlı unutulmuş bir şehirde yaşamaya devam ediyormuş. Ama öldürülmüş bir gün. Öldürülen takma adlı bu kişinin. Galip hikayesini bitirdiğinde yeniden anlatmak zorunda kalacağını anladı. Yeniden anlatırken kendisini bu hikayeyi yeniden anlatmak zorunda bırakan bütün insanlara derin bir öfke duyuyordu. Herkes artık kendisi gibi olsun ve kimsenin de hikayeyi anlatmasına gerek kalmasın demek geliyordu içinden. Hikayeyi ikinci defa anlatırken masadan kalkmış katladığı gazeteyi tekrar eski paltosunun cebine koyuyordu. Gidiyor musun, dedi Belkıs çekine çekine. Hikayemi bitirmedim, dedi Galip öfkeyle. Hikayesini bitirirken Galip'e kadının suratında bir maske varmış gibi geliyordu. Süpert yıkama kırmızısıyla ağzı boyanmış o maskeyi kadının suratından çekerse altından çıkacak yüzün üstünde bütün anlam açık seçik okunacaktı. Ama bu anlamın ne olması gerektiğini kestiremiyordu. Sanki çocukluğunda can sıkıntısına gırtlağına kadar gömüldüğü zamanlarda yaptığı gibi kendi kendine ne için varız oyunu oynuyordu. Oyun oynarken de çocukluğunda yaptığı gibi başka bir şeyle meşgul olup hikayesini anlatabiliyordu. Bir ara Celal'in de hem hikaye anlattığı hem de aynı anda başka şeyler düşünebildiği için kadınların ilgisini o kadar çok çektiğini düşündü. Ama Belkıs kendisine Celal'den bir hikaye dinleyen bir kadın gibi değil, yüzündeki anlamı saklayamayan biri gibi bakıyordu şimdi. Rüya hiç merak etmez mi seni, dedi Belkıs. Etmez, dedi Galip. Kaç gece yarıları eve döndüm. Kayıp siyasiler, takma adla borç senedi düzenleyen sahtekarlar yüzünden... Kirayı ödemeden yok olan esrarengiz kiracılar, sahte kimlik ikinci evliliğini yapan mutsuzlar yüzünden kaç kere sabahlara kadar ben de kayboldum. Ama vakit öğleyi geçti, dedi Belkıs. Seni evde bekleyen Rüya ben olsam bir an önce telefon etmeni isterdim. Telefon etmek istemiyorum. Seni bekleyen ben olsaydım meraktan yatağa düşerdim, diye devam ediyordu Belkıs. Gözüm pencerede, kulağım telefonda olurdu. Benim mutsuzluğumu ve merakımı bile bile aramadığını düşünerek daha da mutsuz olurdum. Hadi telefon et ona. Burada olduğunu söyle, benim yanımda olduğunu söyle. Kadın Ahize'yi bir oyuncak gibi yanına getirince Galip eve telefon etti, kimse cevap vermedi. Kimse yok, nerededir, dedi kadın meraktan çok bir oyun duygusuyla. Bilmiyorum, dedi Galip. Paltosunun cebinden gazeteyi çıkardı. Yeniden masaya dönüp Celal'in yazısını okumaya başladı. Yazıyı yeniden o kadar uzun bir süre okudu ki kelimeler anlamlarını kaybedip yalnızca harflerden yapılmış bazı şekillere dönüştüler. Daha sonra Galip bu yazıyı kendisini de yazabileceğini, Celal gibi yazı yazabileceğini düşündü. Çok geçmeden dolaptan paltosunu çıkarıp giydi. Gazeteyi dikkatle katlayıp köşe yazısını yırtıp cebine koydu. Gidiyor musun, dedi Belkıs. Gitme. Çok sonra bulabildiği bir taksinin pencerelerinden bu tanıdık arka sokağa son defa bakarken Galip, gitmemesi için ısrar eden Belkıs'ın suratını unutamamaktan korkuyordu. Kadın aklında başka bir yüzde, başka bir hikayeyle yer etsin istiyordu. Rüyanın okuduğu polisiye romanlardaki gibi şoföre filanca caddeye çek demek gelmişti içinden. Ama yalnızca Galata Köprüsü'ne gideceğini söyledi. Yürüyerek köprüyü geçerken pazar kalabalığının içinde yıllardır aradığı ve aradığının şimdi farkına vardığı bir sırrı hemen çözüverecekmiş duygusuna kapıldı. Bir rüya olduğu gibi derinden derine bu beklentinin bir yanılsama olduğunu seziyor ama gene de birbirleriyle çelişen bu iki gerçek Galip hiç de rahatsız etmeden kafasının içinde kıpırdanıyordu. Çarşı izine çıkmış erler, balık avlayanlar, vapura yetişmek için acele acele yürüyen çocuklu aileler görünüyordu. Hepsi Galip'in çözmekte olduğu bu sırrın içinde yaşıyorlardı ama farkında değillerdi. Az sonra Galip bu sırrı çözünce kucağında çocuğuyla bir pazar ziyaretine giden şu babayla lastik ayakkabılı oldu, otobüsün içindeki başörtülü ana kız hayatlarını yıllardır derinden derine belirleyen bu gerçeğin farkına varacaklardı. Köprünün üzerinde Marmara tarafındaki kaldırımdaydı. İnsanların üzerine yürümeye başladı. Suratlarındaki o kaybolup gitmiş, yıllanmış, tükenmiş ifade sanki böylece bir an aydınlanıyordu. Üzerlerine gelen kişinin kim olduğuna şöyle bir bakarlarken Galip de onların gözlerinin, yüzlerinin içine bakıyor ve sırrı orada okuyordu sanki. Çocuğunun paltoları, ceketleri eskiydi. Eski ve soluk. Yürürlerken bastıkları kaldırım kadar bütün dünyayı da olağan karşılıyorlardı. Ama iyice yerleşmiş değildiler bu dünyaya. Dalgındılar ama biraz kışkırtılınca belleklerinin derinliklerinden kendilerini geçmişte kalan derin bir anlama bağlayan bir merak bir an suratlarının maskeleşmiş ifadesi içinde beliriyordu. Onları huzursuz etmek isterdim diye düşündü Galip. Onlara şehzadenin hikayesini anlatabilmek isterdim. Aklına gelen bu hikaye yepyeniydi şimdi. Hikayeyi yaşadığını, hatırladığını hissediyordu. Köprüden geçenlerin çoğunun ellerinde plastik torbalar vardı. İçlerinden kese kağıtları, maden ya da plastik parçacıkları, gazeteler, paketler fışkıran torbaları ilk defa görüyormuş gibi bakarken üzerindeki yazıları dikkatle okudu. Bir anda torbaların üzerindeki kelimelerin, harflerin öteki gerçeği, asıl gerçeği gösterecek işaretler olduğunu hissettiği için umutlandı. Ama yanından geçen her hüzün anlamının da bir anlık bir parlaklıktan sonra sönüvermesi gibi, plastik torbaların üzerindeki kelimeler ve heceler de bir an yeni bir anlamla ışıldıktan sonra teker teker kayboluyorlardı. Galip gene de uzun bir süre onları okudu. Muhallebicisi, Ataköy, Türksan, Yemişleri, Saatidir, Sarayları. Balık tutan bir ihtiyarın torbasında harf değil, yalnızca bir leylek resmi görünce, kelimeler kadar torbaların üzerindeki resimlerin de okunabileceğini düşündü. Bir torbada dünyaya umutla bakan neşeli bir anne babayla biri kız, biri erkek, iki çocuğun yüzlerini gördü. Bir başka torbada iki balık vardı. Ayakkabı resimleri, Türkiye haritaları, bina silüetleri, sigara paketleri, kara kediler, horozlar, at nalları, minareler, baklavalar. Ağaçlar gördü torbaların üzerinde. Besbelli hepsi bir esrarın işaretiydiler. Ama hangi esrarın? Yeni caminin önünde güvercinler için kuş yemi satan yaşlı kadının yanındaki torbada bir baykuş resmi gördü. Bu baykuşun, rüyanın okuduğu polisiye romanların üzerindeki baykuşun kendisi ya da kurnalca gizlenen bir kardeşi olduğunu anladığında, Galip her şeyi gizli gizli düzenleyen bir elin varlığını açık seçik hissetti. İşte ortaya çıkarılması, deşifre edilmesi gereken bu elin oyunlarıydı. O gizli anlamdı. Ama kendisi hariç kimse metelik vermiyordu bu anlama. Üstelik gırtlaklarına kadar bu anlama, kaybettikleri bu sırra gömülmüş olmalarına rağmen. Galip baykuşu yakından inceleyebilmek için cadıya benzeyen kadından bir tabak dolusu darı alıp güvercinlere attı. Bir anda yemin çevresinde gürleyerek kapanan bir şemsiye gibi kara ve çirkin güvercin yığını toplaştı. Plastik torbanın üzerindeki baykuş, rüyanın okuduğu polisiye kitaplardaki baykuşun ta kendisiydi. Galip küçük kızlarının kuşlara yem atmasını gurur ve mutlulukla seyreden bir anneyle babaya, bu baykuşun, bu açık gerçeğin, diğer işaretlerin, herhangi bir işaretin, hiçbir şeyin farkına varamadıkları için öfke duydu. İçlerinde bir kuşku kırıntısı, belli belirsiz bir sezgi bile yoktu. Unutmuşlardı. Kendisini evde beklerken rüyanın okuduğunu kurduğu polisiye romanın kahramanının kendisi olduğunu düşledi. Çözülmesi gereken düğüm kendisiyle her şeyi o çok gizli anlamı işaret edecek bir şekilde ustalıkla düzenleyip gene de kendisi saklı kalmayı başaran o gizli el arasındaydı. Plastik torbaların üzerlerindeki kelimeler, harfler, resimler kadar onların anlattıkları, resmettikleri şeylerin de birer işaret olduğuna karar vermesi için Süleymaniye Camii'nin yakınındayken bu caminin küçük boncuklarla yapılmış çerçeveli bir resmini taşıyan bir çırak görmesi yetti. Resmin cırtlak renkleri camiden daha gerçekti. Yalnız yazılar, suratlar, resimler değil bütün nesneler gizli elin oynadığı oyunun taşlarıydılar. Bunu anlar anlamaz karma karışık sokaklarında yürüdüğü Zindan Kafı Mahallesi'nin adının da kimsenin fark edemediği özel bir anlamı olduğuna karar verdi. Bir bulmacanın sonuna varan sabırlı oyuncu gibi her şeyin artık kolayca yerli yerine yerleşmek üzere olduğunu hissediyordu. Mahallenin derme çatma dükkanlarında, eğri büğrü kaldırımlarında gördüğü bahçe makaslarının, yıldızlı tornavidaların, park edilmez işaretlerinin, salça tenekelerinin, ucuz lokanta duvarındaki takvimlerin, üzerine peliksiklas harfler asılmış bir Bizans kemerinin, kapalı kepenklere takılı ağır kilitlerin de bu gizli anlamın işaretleri olduğunu seziyordu. İsterse tıpkı insan yüzlerini okur gibi bu nesneleri, işaretleri okuyabileceğini hissediyordu.